Ayrım 40, sayfa 452. Hiç hayat kurtardın mı bari? Diye sordu. Daha çok sıyrıklar ve ufak yaralarla uğraştım dedi Matias. Bir de apandisit. En garip vaka da burnuna limonata şişesi sıkışan erkek çocuğuydu. Annesine oğlunun burnuna kokain çekmek için biraz küçük olduğunu söyledim. Maalesef o durumdaki insanlar genellikle espriden anlamıyor. Kadın güldü. Bu kibar ve ürkek gülüş Matias'ın az kalsın bütün bunların gerçek olmasını istemesine yol açacaktı. Matias vücudunun farklı bölümlerinde derisinin kalınlaştığını bir süredir görüyordu. Ama 2004 sonbaharında hastalığın bir sonraki safhaya, başlamasını hiç istemediği o safhaya geçtiğine dair ilk belirtileri fark etti. Yüzü geriliyordu. Planına göre o senenin kurbanı Eli Kval, sonraki yıllarda da bir tebeker ve Silvia Otersen adındaki diğer sürtüklerdi. İşin ilginç kısmı, polisin bu iki kadının Arve Stöp denen zampara arasındaki bağlantıyı bulup bulamayacağını görmek olacaktı. Ancak planlarını artık öne almak zorundaydı. Acılarının başladığını anladığı gün geldiğinde daha fazla beklemeyeceğini sözüne vermişti kendine. İşte o gün gelmişti. Böylece üçünü de aradan çıkarmaya karar verdi. Sonra da o müthiş finali yapmaya. Raquel ve dedektif. O zamana kadar hep gizli saklı çalışmıştı. Şimdi ise zanaatini sergileme vaktiydi. Bunun için arkasında belirgin ipuçları bırakacak, onlara bağlantıları gösterecek ve büyük resmi ortaya koyacaktı. İşe önce bir teyle başladı. Onunla kocası akşam vakti Bergen'e gittikten sonra evinde Jonas'ın rahatsızlığı ilgili konuşmak üzere anlaştı. Matias sözleştikleri saatte eve geldi. Kadın onu verandada karşıladı. Montunu aldı ve dolaba asmak için arkasını döndü. Genelde doğaçlama hareket etmezdi ama bir kancaya asılı pembe atkıyı görünce eli sanki kendiliğinden ona gitti. Kadın arkasından basamakları tırmanıp eve girdi. Atkıyı ikiye katladı ve onun boynuna doladı. Gözlerini görebilmek için minyon kadını havaya kaldırıp aynanın önüne getirdi. Yuvalarından fırlayan gözleri bir teyi dip sulardan çıkartılan bir balığa benzetmişti. Kadının cansız bedenini arabaya taşıdıktan sonra bahçeye bir gece önce yaptığı kardan adama gitti. Cep telefonunu kardan adamın gövdesine soktu. Açılan deliği kapattı ve atkıyı kardan adamın boynuna geçirip düğümledi. Anatomi bölümünün garajına vardığında vakit gece yarısını geçmişti. Bir teye koruyucu madde enjekte etti. Metal künyeler basıp vücuduna taktı ve onu depolardan birinin boş rafına yerleştirdi. Şimdi sıra Silvia'daydı. Kadına telefon açıp artık her kelimesini ezberlediği o konuşmayı yaptı. Holmenkollen'deki atlama kulesinin arkasında ormanda buluşmak üzere sözleştiler. Bu yeri önceki cinayetlerinde kullanmıştı ama bu sefer etrafta insanlar vardı ve riske giremezdi. Kadını ilk buluşmadan sonra tekrar arayıp İdar Vettlesen'in Farsvende romanlarında onun kadar bilgiye sahip olmadığını ve yeniden görüşmeleri gerektiğini söyledi. Kadın ertesi akşam tekrar aramasını evde yalnız olacağını söyledi. Matias sonraki günün akşamı yola çıktı. Silve'yi ahırda buldu ve hemen orada işi bitirmek istedi. Az kalsın her şey mahvolacaktı. Manyak kadın ona elindeki baltayı fırlattı. Balta yan tarafına isabet edip ceketini ve gömleğini delerek atar damarlarınıza deliyince ahırın zeminine kendi kanı aktı. B negatif. Her 100 insandan ikisinde görülen kan. O yüzden kadını ormanda öldürüp başını kardan adamın tepesine oturttuktan sonra ahıra döndü ve kendi kanını örtmesi için bir tavuğun boğazını kesip kanını yere akıttı. Stres dolu bir 24 saatti ama garip olan o gece hiç acı hissetmemesiydi. Sonraki günlerde gazetelerden dolayı sessiz bir zafer duygusuyla takip etti. Kardan adam. Ona bu isim verilmişti. Asla unutulmayacak bir isim. Gazetede basılı topu topu birkaç kelimenin onu bu kadar güçlü ve üstün hissettireceğini hiç tahmin etmezdi. Bunca yıldır cinayetlerini gizli kapaklı işlediğinden neredeyse pişman olacaktı. O kadar kolay olmuştu ki. Eskiden Gert Rafton'un söylediklerinin doğru olduğunu sanırdı. İyi bir dedektif katili daima bulurdu. Oysa Harry Hall ile tanıştığında polisin bitkin yüzündeki o hüsranı kendi gözleriyle görmüştü. Olup bitenlerden hiçbir şey anlamayan birine aitti bu yüz. Ne var ki son hamlesi için hazırlanırken hiç beklenmedik biri çıktı ortaya. İdar Vettlesen. Günün birinde telefon açıp Hall'in onu görmeye geldiğini ve Arve Stöp ile ilgili sorular sorup aralarındaki bağlantıyı bulmaya çalıştığını söyledi. İdar da ne olduğunu merak ediyordu. Kurbanlarının rastgele seçilmiş olması uzak bir ihtimaldi sonuçta. Kendisi ve Stöp dışında bu kadınların çocuklarının Stöp'ten olduğunu bilen tek kişi Matias'tı. Ne de olsa teşhis koyarken hep ondan yardım alırdı. İdar telaşlanmıştı. Ama neyse ki Matias onu sakinleştirmeyi başardı. İdar'a kimseye bir şey anlatmamasını tembihledi ve görünmeyecekleri güvenli bir yerde buluşmayı teklif etti. Matias bunları söylerken gülecek gibi oldu. Kadın kurbanlarına kurduğu cümlelerin aynısını şimdi İdar'a söylüyordu. Nedenini yaşadığı gerginliğe bağladı. İdar, curling kulübünde buluşabileceklerini söyledi. Matias telefonu kapattı ve önündeki seçenekleri düşündü. İdar'ı kardan adam gibi gösterebileceği geldi aklına. Böylece kendisine de biraz vakit kazandırmış olacaktı. Bir saat boyunca İdar'ın öldürülmesine nasıl intihar süsü vereceğine kafa yordu. İdar, birçok yönden takdir ettiği bir arkadaşı olsa da bunları düşünmesi tuhaf biçimde kışkırtıcı, hatta ilham vericiydi. Tıpkı planladığı büyük projesi gibi. Son kardan adam. Bu defa kurbanını, küçük bir çocukken yılın ilk karında kendisinin de yaptığı gibi, kardan adamın omuzlarına oturtacak, apış arasında karın soğukluğunu hissederek pencereden içeri bakmasını, ihaneti ve ölümüne sebep olan adamı izlemesini sağlayacaktı. Harry Holly. Matthias gözlerini kapadı ve kadının başının üzerinde duran ilmeği gözlerinin önüne getirdi. Parlayan, yanan bir ilmek. Tıpkı sahte bir hale gibi. Ayrım 34. 21. gün. Sirenler. Harry, anatomi bölümünün garajında arabaya bindi. Kapıyı ve gözlerini kapayıp sağlıklı düşünmeye çalıştı. İlk yapılması gereken Matthias'ın nerede olduğunu bulmaktı. Matthias'ın cep telefonundan sildiği için bilinmeyen numaralar servisini arayarak numarayı ve adresi aldı. 1881'i tuşlayıp telefonun çalmasını beklerken nefesinin hızlandığını ve heyecanlandığını fark etti. Sakinleşmeye çalıştı. Selamlar Harry. Matthias'ın sesi kısıktı ama her zamanki gibi mutlu bir şaşkınlığa sahipti. Rahatsız ediyorum, kusura bakma dedi Harry. Hiç önemli değil Harry. Ha iyi öyleyse, neredesin? Evdeyim. Birazdan Raquel ve Oleg'i görmeye ineceğim. Güzel, Oleg'e vereceğim şeyi sen götürürsen olur mu diyecektim. Bir anlık sessizlik oldu. Harry çenesini sıkıp dişlerini gıcırdattı. Tabii ki dedi Matthias ama Oleg şu anda zaten evde. İstersen sen de. Raquel diyerek araya girdi Harry. Biz bugün onunla görüşmek için pek havamda değilim. Hemen sana uğrayıp bıraksam. Yine sessizlik. Harry sanki düşüncelerini duyacakmış gibi Ayze'yi kulağına bastırıp dinledi. Ama tek duyduğu nefes alışverişi ve Japon çanlarına ya da onun gibi bir şeye benzeyen narin, minimalist bir fon müziğiydi. Matthias'ı müzik kadar minimalist, sade bir apartman dairesinde hayal etti. Belki küçüktü ama hiçbir şeyin rastgele olmadığı düzenli bir evde yaşadığı kesindi. Şimdi ise sade görünümlü açık mavi gömleği, yan tarafındaki yarası için yaptığı yeni bandajıyla kendisiyle konuşuyor olmalıydı. Çünkü o gün Harry'nin karşısında kapıda dikilirken, kollarını var olmayan meme uçlarını gizlemek için yukarıdan bağlamamıştı. Amacı balta yarasını saklamaktı. Olur tabii dedi Matthias en sonunda. Harry doktorun doğal tonunun ses tonunun doğal olup olmadığını anlayamadı. Arka plandaki müzik durmuştu. Sağ ol dedi. Hemen geliyorum. Bekleyeceğine söz ver. Söz dedi Matthias ama Harry. Evet. Harry derin bir nefes aldı. Adresi biliyor musun? Raquel söylemişti. Harry içinden küfretti. Neden bilinmeyen numaralardan aldığını söylememişti ki? Bunda şüphe çekecek bir şey yoktu. Sahi mi? Evet. Peki dedi Matthias. Doğruca içeri girersin. Kapı kilitli değil. Konuşma bitince Harry telefona baktı. Neden önünde çok az bir zaman varmış ve hava kararınca her şey bitecekmiş gibi hissettiğine dair hiçbir mantıklı açıklaması yoktu. Bir yanılsama içinde olduğunu düşündü bu yüzden. Hiçbir işe yaramayan bir korkuya, akşam olunca büyük annesinin çiftlik evini göremeyip kaybolduğunu sanan bir çocuğun dehşetine kapılmıştı. Başka bir numara tuşladı. Hagen telefonu efendim diyerek açtı. Sesi duygusuz, cansızdı. Harry bu ses tonunu yazdığı istifa mektubuna bağladı. Yazmayı bırak dedi Harry. Hemen emniyet müdürünü ara. Silahlı baskın emri çıkartman gerekiyor. Asengata 12, Torshov adresindeki katil zanlısını tutuklamak için. Harry dinle. Sylvia Otersen'in başsız cesedi anatomi bölümündeki bir depoda. Kardan adam Katrin değil, anlıyor musun? Sessizlik. Hayır diye itiraf etti Hagen. Kardan adam anatomi bölümündeki bir öğretim üyesi. Matthias Lund Helgesen. Lund Helgesen mi? Daha neler? O şu şey değil miydi? Evet, tüm dikkatimizi idarevetlesene çevirmemiz için elinden geleni yapan doktor. Hagen'in sesi canlandı. Müdür adamın silahlı olup olmama ihtimalini soracak. Yani, dedi Harry. Bildiğimiz kadarıyla öldürdüğü insanların hiçbirinde ateşli silah kullanmadı. Hagen'in kinayeyi anlaması 2 saniye sürdü. Hemen arıyorum onu, dedi. Harry telefonu kapattı ve kontak anahtarını çevirirken diğer eliyle Magnus Scar'ı aradı. Scar ve arabanın motoru bir ağızdan cevap verdi. Hala Trivan'da mısın diye bağırdı Harry motorun gürültüsünün arasında. Evet, tüm işleri bırak ve çabuk arabaya atla. Benimle Asengata ve Vox caddelerinin birleştiği kavşakta buluş, baskın var. Dananın kuyruğu kopuyor diyorsun yani. Aynen öyle dedi Harry. Debriyajı bırakınca lastikler bağırdı. Harry Jonas'ı düşündü. Nedense aklına o gelmişti. Harry Storo'dan Vox Caddesi'ne geldiğinde vaka odasından istediği 6 polis aracından biri Asengata'nın kavşağına varmıştı bile. Harry arabasını kaldırımın kenarına çekip hemen indi ve arabasının yanına gitti. Aracın penceresi aşağı indi, polis memuru Harry'e istediği telsizi verdi. Tepe lambasını kapatın diye emretti Harry, dönen mavi ışığı işaret ederek. Telsizin düğmesine basıp araçlara baskın yerini hareket ederken sirenleri açmamalarını söyledi. 4 dakika sonra 6 polis aracı kavşakta buluşmuştu. Aralarında cinayet masasından Scar'ın, Ola Lynn'in de bulunduğu polisler Harry'nin arabasının çevresinde toplandı. Harry arabasından inmeden parmağını kucağında duran Crookie'yi de gezdirerek konuştu. Lee, sen üç araçla orası kaçış yollarını kapatıyorsun. Burayı, burayı ve burayı. Lee caddenin Crookie'sine doğru eğilip başını salladı. Harry Scar'a geri döndü. Bina görevlisine ne oldu? Scar telefonunu kaldırdı. Şu anda onunla konuşuyorum. Anahtarlarıyla apartman binasına yürüyor. Tamam. Sen yanına altı adam alıp girişi, arka merdivenleri ve mümkünse çatıyı tut. Siz en arkadan geliyorsunuz, anlaştık mı? Delta aracı geldi mi? Buradayız. Üniformaları diğerleriyle aynı olan iki memur bu tip operasyonlar için özel olarak eğitilmiş özel harekat timi olan Delta'nın görev aracını gösterdi. Pekala. Sizden hemen binanın ana girişinin önünde hazır olmanızı istiyorum. Hepiniz silahlı mısınız? Polisler başlarıyla onayladılar. Bazıları MP5 makine tüfeklerini aracın bagajından aldı. Diğerleri ise sadece hizmet silahı olarak kullandıkları tabancayla sahiptiler. Emniyet müdürü parasal nedenlerden böyle olduğunu açıklamıştı bir keresinde. Bina görevlisi Lund Helgesen'in ikinci katta oturduğunu söyledi, dedi Scar cep telefonunu ceketin cebine sokarken. Her katta bir daire varmış, çatıya çıkış yokmuş. Arka merdivenlere ulaşmak için üçüncü kattaki kilitli bir tavan arasından geçmek gerekiyormuş. Güzel, dedi Harry. İki adamı arka merdivenlere yolla ve tavan arasını tutmasını söyle. Tamam. Harry ilk gelen araçtan yanına iki polis memuru aldı. Daha önce Scar'ın yanında çalışmış olan biri yaşlıca, diğeri ise yeni yetme, yüzü halen sivilceli bir polisti. Asengata'nın 12 numaralı binasına gitmek yerine caddenin karşısına geçtiler ve karşı bloğa girdiler. Harry ikinci katta yaşayan Stickson ailesinin babasına evlerini kısa bir süre kullanmaları gerektiğini izah ederken ailenin iki küçük erkek çocuğu fal taşı gibi açılmış gözleriyle iki üniformalı polise baktı. Harry oturma odasına girdi. Kanepeyi pencerenin yanından çekti ve caddenin karşı tarafındaki evi gözetledi. Oturma odasında ışığı yanıyor, dedi. Orada biri oturuyor, dedi arkasında duran yaşlı polis. 50'den sonra insanın görüşü %30 azalıyor diye duymuştum Harry. Kör değilim. Büyük sandalyeye bak. Başının arkası görünüyor. Kolçakta da eli var. Harry gözlerini kısıp daha dikkatli baktı. Artık gözlük mü takması gerekiyordu yoksa? Neyse, diye düşündü. Yaşlı adam birini gördüğünü söylüyorsa gerçekten görmüş olmalıydı. Burada bekle ve kıpırdarsa telsizle haber ver. Anlaştık mı? Anlaştık, dedi adam. Harry genç polisi yanına aldı. Hızla merdivenleri inerlerken ayak seslerinin arasında yüksek bir sesle "Orada oturan kim?" diye sordu delikanlı. Kardan adamı duydun mu? Kahretsin. Aynen. Caddenin karşısındaki apartmana koştular. Bina görevlisi, Scar ve 5 üniformalı polis ön kapıda bekliyordu. Evlerin anahtarı bende yok, dedi görevli. Sadece bu kapınınki var. Olsun, dedi Harry. Herkesin silahı hazır mı? Elimizden geldiğince az ses çıkartıyoruz, tamam mı? Delta, siz benimle geliyorsunuz. Harry, Katrin'in Smith ve Wesson'unu çıkardı ve görevliye kapıyı açmasını işaret etti. Harry ile Delta'nın MP5'li iki adamıyla birlikte basamakları sessizce üçer üçer tırmanmaya başladılar. İkinci kata geldiklerinde numarasız bir kapının dışında durdular. Polislerden biri kulağını kapıya dayadı, yüzünü Harry'e çevirdi ve başını iki yana salladı. Harry telsizin sesini en düşük seviyeye getirdi ve ağzına götürdü. Alfa'dan. Harry telsiz konuşmaları için isimleri belirtmemişti ve polislerin adını hatırlamıyordu. Kanepanın yanındaki pencere gözlüsüne. Hedef hareket etti mi? Tamam. Düğmeyi bıraktı ve telsizden varla yok arası bir çıtırtı duyuldu. Ardından yaşlı polisin sesi geldi. Hala sandalyede oturuyor. Anlaşıldı, içeri giriyoruz. Tamam. Bir polis başıyla onaylayıp yanında getirdiği levyeyi çıkartırken diğerleri geriye çekilip güç topladı. Harry bu yöntemi daha önce görmüştü. Bir adam levye ile kapıyı zorlarken diğeri tekmeyle içeri dalardı. Bunu yapmalarının nedeni kapıyı tekmesiz açamamaları değildi. Hedefin 10 vakanın 9'unda koltukta, kanepede ya da ayakta dona kalmasını sağlayan o gümbürtünün gücün ve hızın etkisiydi. Fakat Harry elini kaldırarak onları durdurdu. Kapının kolunu bastırıp itti. Matias yalan söylememişti, kapı kilitli değildi. Kapı sessizce açıldı. Harry önden gideceğini belirtmek için göğsünü işaret etti. Ev hiç de Harry'nin hayalini kurduğu gibi minimalist bir tarza sahip değildi. Sadece etrafta hiçbir şeyin olmaması yönünden öyle sayılabilirdi. Holde ne bir ayakkabı, ne bir mobilya, ne de bir tablo vardı. Sadece yeni bir duvar kağıdı ya da boya için yalvaran çıplak duvarlar vardı. Uzun zaman önce terk edilmiş gibiydi. Oturma odasının kapısı aralıktı. Harry aralıktan sandalyenin kolçağını ve üzerinde duran eli görebiliyordu. Saat takılı küçük bir eldi. Nefesini tuttu, iki geniş adım attı. Tabancasını iki eliyle kavradı ve kapıyı tekme vurarak açtı. Görüş açısının uzağında kalan iki polisin manzara karşısında kas katı kesildiğini hissetti. Ve kulağına güçlükle gelen bir fısıltı geldi. Aman Tanrım. Sandalyenin tepesinde büyük yanan bir avize sarkıyordu ve gözlerini her yere dikerek oturan kişiyi aydınlatıyordu. Boynundaki morluklar kadının boğulduğunu gösteriyordu. Yüzü soluk ve güzel, saçları siyahtı ve üzerinde minik beyaz çiçeklerin olduğu gök mavisi bir elbise vardı. Mutfaktaki takvimde giydiği elbisenin aynısı. Harry taş kesilen vücudunun aksine kalbinin patlayacağını sandı o an. Hareket etmeye çalıştı ama kadının donuk gözlerinden kendini bir türlü kurtaramadı. Ona suçlar gibi bakan donuk gözlerinden. Neden bir şey yapamadığını soruyordu sanki. Harry bunların olacağını bilmiyordu. Ama yine de bir şey yapmalı, bunun olmasını önlemeli, onu kurtarmalıydı. Kadın ölüm döşeğindeki annesi gibi bembeyazdı. Boğuk sesiyle evi kontrol edin dedi Harry tabancasını indirerek. Cesede doğru kararsız bir adım attı ve eliyle bileğini tuttu. Buz gibi soğuk, mermer gibi cansızdı. Yine de zayıf bir nabza andıran tıklamayı hissedebiliyordu. Kısacık bir an kadının ölü numarası yaptığını düşündü. Fakat aşağı bakınca tıklayan şeyin kol saati olduğunu gördü. Başka kimse yok dedi arkasındaki polislerden biri. Ardından öksürdü. Bu kadını tanıyor musun? Evet dedi Harry saatinin kadranında parmağını gezdirerek. Daha birkaç saat önce kendi elleriyle tuttuğu saatti bu. Raquel'in Harry'nin yatak odasında unuttuğu saat. Sevgilisi onu akşam dışarı çıkaracak diye Harry'nin kuş evine bıraktığı saat. Bir davete gideceklerdi güya. Hayatlarını birleştirme kararlarını kutlayacaklardı. Harry bir kez daha kadının suçlayıcı gözlerine baktı. Evet dedi içinden. Her açıdan suçlu kendisiydi. Scar da eve gelmiş, Harry'nin arkasına dikilerek omuzlarının üzerinden sandalyede duran ölü kadına bakıyordu. Yanında iki delta polisi vardı. Boğulmuş mu? Diye sordu. Harry cevap vermedi, kıpırdamadı da. Gök mavisi elbisenin omuz askılarından biri aşağı düşmüştü. Aralık ayında yazlık elbise giymesi garip olmuş dedi Scar sırf konuşmuş olmak için. Genelde giyer dedi Harry çok uzaklardan geliyormuş gibi çıkan bir sesle. Kim giyer diye sordu Scar. Raquel. Polis memuru afalladı. Harry'nin eski sevgilisini polis teşkilatı için çalıştığı sırada görmüştü. Bu kadın Raquel mi? Ama elbise onun dedi Harry saatte. Raquel gibi giydirilmiş. Ama karşımızda oturan bu kadın Birte Becker. Scar sessizce cesedi inceledi. Daha önce gördüklerine hiç benzemiyordu. Tebeşir kadar beyazdı ve şişmişti. Benimle gelin dedi Harry. Gözlerini Delta polislerinden Scar'a çevirdi. Sen burada kal ve evi polis kordonuna al. Trivan'daki cinayet masası birimini ara ve onlara yeni bir iş çıktığını söyle. Sen ne yapacaksın? Dans edeceğim dedi Harry. Üç adam gürültüyle merdivenleri indikten sonra ev sessizliğe gömüldü. Scar birkaç saniye sonra arabasının çalıştığını ve lastiklerinin boks caddesinin asfaltında öttüğünü işitti. Mavi ışık dönerek yolu aydınlatıyordu. Harry ön yolcu koltuğunda hattın diğer ucundaki telefonun açılmasını bekliyordu. Polis arabası Ring 3 yolunda diğer araçların arasında slalom yaparken dikiz aynasından sarkan bikinili iki minyatür kadın figürü çaresizce uluyan siren eşliğinde dans ediyordu. Lütfen diye içinden yalvardı Harry. Lütfen aç Raquel. Aynanın altında dans eden metalden dansçılara bakarken onlar gibi olduğunu düşündü Harry. Başka birinin çaldığı müziğe oynayan bir zavallı. Olayların daima iki adım gerisinde kalan bir komedi karakteri. Kapıdan her zaman biraz geç girdiği için izleyicinin kahkahalarla güldüğü bir soytarıydı orada. Harry sonunda patladı. Siktir, siktir, siktir diye haykırarak cep telefonunu ön cama fırlattı. Telefon torpidodan kayarak yere düştü. Arabayı süren polis aynada diğeriyle göz göze geldi. Sireni kapat dedi Harry. Siren sustu. Harry'nin dikkati yerden gelen bir sese çevrildi. Telefonu aldı. Alo diye bağırdı. Raquel evde misin? Ev telefonunu aradığına göre tabii evdeyim. Bu onun sesiydi. Bu kibar, sakin gülüş onundu. Bir şey mi oldu? Oleg de evde mi? Evet dedi Raquel. Mutfakta yanımda yemek yiyor. Matias'ı bekliyoruz. Neyin var Harry? Şimdi beni iyi dinle Raquel. Duyuyorsun değil mi? Beni korkutma Harry. Ne oldu? Kapının zincirini tak. Niye? Zaten kilitli ve tak şu zinciri Raquel diye bağırdı Harry. Tamam. Oleg'e bir şeyler söylediğini, bir sandalyenin yerde sürtündüğünü ve koşma sesini duydu Harry. Ses geri döndüğünde titriyordu. Artık bana neler olduğunu anlatır mısın Harry? Anlatacağım. Ama önce bana Matias'ı hiçbir şekilde eve sokmayacağını sözünü ver. Matias'ı mı? Sen sarhoş falan mısın Harry? Böyle bir şey istemeye hakkın... Matias tehlikeli biri Raquel. Şu anda yanımda iki polisle birlikte polis aracıyla senin evine geliyorum. Gerisini sonra anlatırım. Şimdi senden dışarı bakmanı istiyorum. Bir şey görüyor musun? Raquel'in tereddüt ettiğini duydu. Daha fazla bir şey söylemeyip sadece bekledi. Raquel'in ona güvendiğinden, her zamanki gibi ona inandığından neredeyse bir anda emin oldu. Araba Nidale'nin yakınındaki tünele yaklaşıyordu. Yol kenarında gri beyaz yünleri aydınlatan karlar görünüyordu. Biraz sonra Raquel cevap verdi. Bir şey göremiyorum. Gerçi ne görmem gerektiğini de bilmiyorum. Yani bir kadın adam görüyor musun diye sordu Harry sakin bir sesle. Sessizlik. Raquel'in her şeyi anlamaya başladığını gösteriyordu. Bana bunun gerçek olmadığını söyle Harry diye fısıldadı. Sadece bir rüya olduğunu söyle. Ayrım sonu sayfa 465. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Asengata. Asengata. Vogts. Vogts. Storo. Storo. Olali. Olali. Stixon. Stigson. Stigson. Ring. Ring.